Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir C. Kare ile Cemalettin Taşçı ile beraber karşınızdayız. Aydınlanma aklı üzerinde değerlendirmeler yapıyoruz. Aydınlanma aklını örnek olaylar üzerinden giderek anlatıyoruz. Bu defa bakalım neyi konuşacağız. Benim için de sürpriz olacak diye tahmin ediyorum. Önceden kararlaştırmadık çünkü. Evet, geçen programda aslında Kongre baskınını örnek alarak onun üzerinden bir aydınlanma aklı programı gerçekleştirmiş idik. Öncesinde Boğaziçi'ydi. Bakalım bu sefer somut bir olay üzerinden mi gideceğiz yoksa başka şeyler üzerinden mi?
Şimdi geçen programın sonunda sen her zamanki iyimserliğin ve sevimli tebessümünle işte beni tufaya düşürmüşsün. Yani canım o kadar da karamsar olmaya lüzum yok. Yani Amerika'da yapılmış olan bu tür işte yeni şeyler, arayışlar Türkiye'ye evet. De tercüme edilecek. Yani Türkiye o kadar kopuk değil filan demişsin. Ben de aptal aptal bakmışım yani. Aslında tam aydınlanma aklı bu. Yani benim kastettiğim şey uzun yıllardır ve bu program başından beri kastettiğim şeylerin doğal imalarından bir tanesi şu yani. Çözüm bir yerden bir yere transfer edilebilir bir şey değil. Çok nadir durumlarda yani ancak böyle birbirine tıpatıp benzer işte fabrika türü sistemler olur ise bir fabrikadaki çözüm bir başka fabrikaya transfer edilebilir ama normal şartlarda senin bünyende iyi gelen bir ilacın ya da işte yani yan etkileri çok da sıkıntı yaratmayan bir ilaç benim bünyemde birçok beklenmedik yan etkiye yol açabilir. Açıyor zaten yani sonuçta bunlarla boğuşuyoruz yani. Burada esas mesele o da değil yani. Esas mesele şu benim orada işaret etmeye çalıştığım şey o bünyenin sağlıklılığı açısından bak bizim başımıza bir şey geldi bunu çözmek bizim üstümüze düşer. Ve bunun için de işte kafa yormamız gerekiyor. Yani elimizde hazır bir reçete yok. Dolayısıyla işte yeniden bir icat yapmamız gerekir. Ruh durumu. Bundan söz ediyorum. Yani Amerika'da beni gelecek hakkında, bütün bu hikayenin içinde gelecek hakkında ümitli olmaya sevk ediyor olan şey, ya bak kardeşim biz bir takım araştırma sistemleri vesaireler falan geliştirmiş idik ve dünya toplumunun nabzını tutuyor idik. Ama bizim radarlarımızdan toplumun bu hali kaçtı. Demek ki şimdi bu tür durumları da
mercekte mercekte bozukluk varmış. Yeni bir mercek bulmamız gerekiyor dediler. Evet. Ve yani şimdi harekete geçtiler.
Güvendiğim şey o buldukları mercek değil yani. Zaten onu bulup bulamadıklarını da bilemiyoruz. Yani aslında gerçekten durumu teşhis edecek bir şey buldular mı, bulamadılar mı onu da bilmiyoruz. Ama burada beni ümide sevk ediyor olan şey o arayış. Bizde olmayan şey de o. Yani bizim hakkımızda beni ümitsiz kılan şey de bizim zaten çok uzun süredir böyle bir derdimiz yok. Yani bir yerlerde birileri bir şeyleri çözecek. Onu biz transfer edeceğiz. Şimdi aslında böyle yapa geldiğimiz için başımız belada.
Evet, ben de ona dikkat çekerek söyledim zaten. Yakında Amerika'daki bu uygulamaya benzer şeyler oradaki bakılarak, değiştirilerek, taklit edilerek, tercüme edilerek, biraz da bize adapte edilerek uygulanır Türkiye'de. Bugüne kadar geldiğimiz alışkanlığımız bu. Bu olur. Evet. Bunun için ümitliyiz. Ama onun ötesinde Türkiye'nin içerisinden birilerinin yeni şeyler denemesi, yeni araştırmalar geliştirmesi, bu sorunu bir sorun gibi görüp çözüm için buranın şartlarına uygun bir arayışın içerisinde olması da mümkündür. Ama bu pek görülmüş değildir. Görüleceğine dair ümitli misin dersen evet ümidim vardır.
Peki. Benim yok. Yani çoktandır böyle berbat bir alışkanlığımız var. Bunu şöyle genel perspektife şöyle oturtayım yani. Şimdi Türkiye'de herhangi birisi herhangi bir şey söylemeye kalktığı zaman Amerika'yı yeniden keşfetmeye lüzum yok denir. Ve işte bu böyle çok bilgece bir laf olarak hiç kimsenin aksine bir şey söyleyemeyeceği bir kapanış cümlesi olarak söylenir yani. Yani şimdi Amerika...
İçeride de şöyle denir eski köye yeni adet getirme evet, kardeşim evet. Dur. Bir şeyi yapma derler.
Doğru. Evet, yani şimdi bu aydınlanma aklını iki taraf yani toplumun bütün kesimlerini kat eden kısmı bu yani. Şimdi Amerika keşfedilmiş ya yeniden keşfetmeye çalışmanın alevi var mı? Yani şimdi çok akıllıca değil mi laf? Ama şimdi Amerika'yı insanlar bilmem kaç 10 bin yıl önce işte Bering Boğazı'ndan geçip keşfetmişler. Sonra Vikingler Amerika'yı bir daha keşfetmişler ve o ilk yerlilerin keşfettiği Amerika'dan farklı bir Amerika keşfetmişler. Sonra beyazlar keşfetti. Vikinglerin keşfettiğinden farklı bir Amerika keşfetti. Şimdi sen Celal olarak Amerika'ya gitsen bir ben şurayı bir keşfedeyim desen bambaşka bir Amerika keşfedeceksin.
Evet. Doğru.
Aynı zamanda ben de Amerika'ya gitsem seninle birlikte Amerika'yı keşfedeyim desem başka bir Amerika keşfedeceğim. Senin keşfettiğin Amerika ile benim keşfettiğim Amerika farklı olacak. Mesele bu değil. Mesele şu. Amerika'yı keşfederken sen başka bir Celal olacaksın. Ben başka bir Cemal olacağım. Esas mesele burada. Hatta burada bile değil yani esas mesele. Esas mesele şurada. Yani ya kardeşim keşfedilmiş, keşfedilecek bir şey kalmamış. Şimdi bütün mesele tatbikat diye evinde oturduğun zaman, ben de evimde oturduğum zaman birileri bir şeyleri yapacaklar, problemler çözülecek yani diye baktığımız zaman başımız dertten kurtulmayacak. Şimdi esas sıkıntımız burada bizim yani. Şimdi oturuyorsun, konuşmaya başlıyorsun.
Evet, böyle bir derdimiz var. Çünkü mesela pek çok sorunu komplo teorisiyle açıklıyoruz. İşte bir yerlerde birileri oturdu, bu belaları başımıza tasallut etti. Sonra da diyoruz ki ya birileri de çıksın, bundan bizi kurtarsın. Nasıl olsa birileri çıkar, bizi bu dertten de kurtarır diye öyle bir bekleme halimiz var.
Hayır, ben komplo teorileri üzerine artık yazmaktan da sıkılıyorum. Yani ama yazdığım zamanlarda şunları yazdım yani. Şimdi böyle çok bilmiş oturup olmayacak şeyleri birbirine bağlayıp yani gerçekten alakasız şeyler. Şimdi geçen de bir tane video izledim. Ekonomist'in kapak sayfasını meğer her sene yapıyormuş yani.
Evet, kapak 2021 sayfasında... kapağı. Hı? 2021 kapağıyla ilgili bir şeydi galiba. Evet.
Oradaki bilmem hangi renkte bilmem hangi renk üzerinden işte filan falan bir şeyler böyle... Kurarak ne dediğini de çok anlamadım yani. Yani şunu mu murad ediyor? Muhtemelen daha önceki yıllarda söylemiş olduğu için tekrarlamadığından ben bilemedim. Yani bu dünya hakkında bir şeyler, dünyada bir şeyler olacak ekonomisti yönetiyor olanlar da aynı akılla o neler olacak olduğuna dair öngörülerde bulunmuşlar. Onu mu şifrelemişler? Niye şifreliyorlar? Yani eğer bu saklı bir bilgi ise ve işte sır olarak kalması gerekiyorsa niye oraya koyuyorlar yani? Niye başka kanallardan bu bilgiyi paylaşmıyorlar da ekonomistin kapağından filan? Şimdi bunları bilmiyorum ama neticede yani bu komplo teorilerinin vardığı nokta şu oluyor. Yani. Senin benim yapabileceğimiz bir şey yok. Biz nesneleriz. Ne murad ediliyor burada? Bunu bilmiyorum yani. Şimdi kalkışalım hadi bu düzeni değiştirelim. Plan gibi bir şey olsa öyle bir tablo çiziliyor ki yani hepimiz bir araya gelsek bunu yapmaya takatimiz yok gibi. Şimdi ama esas benim burada vurgulamaya çalıştığım şey şöyle bir şey. Şimdi keşif ruhu yani bak bir şeyler var bilmiyoruz ve bunları bulmamız gerekiyor. Ruhu keşfin kendisinden daha mühimdir. O keşfi yapabilirsin yapamazsın ama sonuçta bir keşif ruhuna sahipsen başka birisin yani. Bizim kaybettiğimiz şey bu Türkiye'de. Burada şu ayrımı çok önemsiyorum ve çok sıklıkla vurguluyorum. Keşif ve icat birbirinden farklıdır. Yani şimdi yerkürede bir takım insan elinin ulaşmadığı, insan ayağının basmadığı yerler vardı. İşte Kuzey Kutbu vardı, işte Güney Kutbu vardı. Buraları keşfetmeye çıktığın zaman, yani onlar orada varlar yani. Sen keşfetsen de keşfetmesen de varlar. Şimdi aydınlanma aklının zımni kabullerinden bir tanesi şu zaten. Yani icat edilen şeyler de orada varlar. Yani geçmiş ve gelecek tamamı zaten var olduğu için yani biz böyle zamanın içinde o geçmişten geleceğe doğru edilgen bir şekilde akıyor olduğumuz için aydınlanma aklına göre zaten yani lisan da mesela bir keşiftir yani orada var ve onu keşfediyoruz gibi bakıyor. Ama aslında dünyadaki kıymetli şeylerin büyük bölümü icattır. Yani sonuçta ben bak Amerika'da adamlar böyle bir metot geliştirmişler. Şimdi bu metodu ve bizim de böyle bir ihtiyacımız vardı falan dediğimde tamam ne güzel yapmışlar işte Amerika'yı yeniden keşfetmeye lüzum yok deniyor ama orada yapılan şey keşif değil. O bir icat. Ve bunlar birbirine farklı şeyler. Bilimin işi keşfetmektir. Bilim orada bir takım kurallar var ve bu kuralları keşfediyorsun. Teknolojinin işi icat yapmaktır. Bir takım sıkıntıların var bu sıkıntıları çözmek için alemdeki parçaları daha önce bir araya gelmemiş bir örgütlenmeyle bir araya getirip o problemi çözmektir yani.
Evet.
Ulaşım problemini çözmek için orada petrolü, burada demiri vesaireyi falan bir araya getireceksin. Çok özel bir kombinasyonla otomobil yapacaksın. ve işte ulaşım problemini çözeceksin yani. Bu da başka problemlere yol açacak. Sonra onları o problemi çözmek için başka şeyleri bir araya getirip filan başka bir icat yapacaksın ve böyle hayat böyle bir şey. Ama şimdi aydınlanma aklı keşif ve icadı birbirine eşitliyor bir. İkincisi yani bunlar bir kere bir yerde yapıldığı zaman artık her yere transfer edilebilir. Sonucu çıkarıyor. Transfer edilebilir olsa bile problem çözülmüyor. Benim problemim çözülmüyor yani. Yani icadı yapanın pazar payı vesaire falan falanlardan söz etmiyorum yani. İcadı yapanın kendisine güven duygusu, işte kontrol duygusu vesaireler falan falan yapmayana kıyasla başka türlü olur.
Moral üstünlük olur bir kere
evet,
zaten.
Evet yani insanın kendisini iyi hissetmesi olur. İçin i̇yi o icatları yapabiliyor olması gerekiyor. İcatları adapte ediyor olmak yetmez yani. Şimdi bu tür şeyler konuşulduğu zaman da işte senin demin işaret ettiğin hususa gelir. Yani şimdi Amerika'yı yeniden keşfetmeye lüzum yok deyip üstten konuşan adama bir şeyler söylediğin zaman bunun ilaveten diyor ki zaten memleketin kültürü işte icat çıkartma kültürüdür. Şimdi ya icat çıkartma diye bir laf var mı Türkçe'de? Var. Ama buna karşılık Türkler icatçı mı? Çok icatçı. Yani aklı hayale gelmeyecek şeyleri icat ediyorlar yani. Öyle keşif duyguları falan da çok sınırlı değil. Ama
Orta Asya'dan gelmiş Avrupa'ya kadar dolaşmış bir bozkır ruhunun keşfetme duygusunun olmaması düşünülemez.
Hiç durduğu yerde duramamış yani. Öyle bir toplum bu. Yani iç göç olarak da yani durduğu yerde duramıyor işte durmadan hareket halinde. Sonuçta bunları hani olumlayarak olumsuzlayarak falan söylüyor. Bunların bir olumsuz sonucu da var, olumlu sonucu da var. Ama yani buradan meseleyi şeye getirmiş. Şimdi böyle bir komplo teorilerine benzer bir de bir kültürel açıklamalar setimiz var elimizde. Yani kardeşim bu memleketin kültüründen bir şey olmaz. Yani bak orada icat çıkartma demiş. Acemi diyor zaten, Acem ahalisini aşağılıyor işte, dilinde bu var. Dolayısıyla ırkçı filan gibi böyle. Yani bunların muadilleri bütün toplumlarda var mıdır şimdi? Türkçe'de mesela şey lafı var. Türk'ün aklı gözündedir. Yani şimdi bütün dillerde buna benzer sözler var. Çünkü yani insanın aklı gözündedir. Yani insan işlediği bilginin 1/9'unu gözüyle elde eder. İnsan beyninin yani duyulara ayrılmış bölümünün 1/9'u göze ayrılmış yani. Dolayısıyla herkesin bütün toplumların bu tür lafları vardı ama şimdi buradan böyle Türk'ün aklı gözündedir. Ona bir şey anlattığın zaman olmaz, okumaz, çarçur falan.
Göstermesi böyle lazım. Komşusundan öğrenmesi lazım falan diye evet. Hep söylerler.
Böyle genellemeler yapılır. Şimdi böyle bir kültür şeyi de var. Kültür mühim mi? Ben çok önemserim. Yani kültür çok çok mühim bir şeydir. Ama yani kültür bir akıntıdır. Toplum, insan yani aslında her şey bir akış. Sonuçta kültür de bir akıştır ve buna karşı kürek çekmeye çalışmazsan kültür senin bir şeyleri yapman için ekstra enerji, imkan sağlayan bir şeydir. Her kültür hemen hemen her şeye imkan sağlar. Evet. Ama yani onu kullanmayı bilmek gerekiyor. Şimdi bu kültür meselesinde benim en sevdiğim misal Everything is Obvious diye bir kitap vardı. Yani bu eğlenceli bir kitaptı. Bir şey akıl edildikten sonra ve bir ortaya çıktıktan sonra zaten bunu herkes biliyordu ki.
Ben bunu biliyordum.
Ama aslında o akıl edilmeden önce kimsenin onu kabul etmemiş olduğunu falan anlatan hoş bir kitaptı. Şimdi orada çok hoş bir misal vardı. Gerçek bir misal yani. O tarihlerdeki rakamlarla konuşuyorum. Şimdiki rakamlar nedir bilmiyorum. Avrupa'da bir ülke var. A ülkesi diyelim. Bu ülkede nüfusun %12'si organ bağışçısı. Bir de bir B ülkesi var. O ülkede nüfusun %99,9'u organ bağışçısı. Şimdi ben de bunu kendi öğrencilerime sordum yani test ettim. Yani nedir bu iki ülkenin arasındaki fark diye? Sence ne olabilir mesela? Kestirmeden herkes kültürel bir açıklama. Kültürel bir açıklama.
Doğru.
Yani diyor ki mesela işte A ülkesi Müslümandır. Yani Türkiye'dir mesela. Müslümanlıkta da işte şey organ bağışını caiz bulmayanlar vardır. Ya da işte B ülkesi eski sosyalist bir ülkedir. Orada böyle daha toplumcudurlar.
Dayanışmacı ruh.
Falan dayanışmacıdırlar filan. Şimdi bu ülkelerin, bu A ülkesi Almanya. B ülkesi Avusturya. Yani muhtemelen Avrupa'da kültürel olarak birbirine bu kadar yakın iki ülke yok.
En yakın.
Ayrıca ben desem ki bak iki ülke var. Almanya ve Avusturya'da organ bağış oranları birisinde %12, birisinde %99. Kafadan hemen herkes Almanya'nın %99 olduğunu düşünür. Çünkü hani Avusturya daha dindar, daha faşizan, daha köylü vesaire yani. Dolayısıyla işte bana sorulsa anında bunların işte 99 olan Almanya, 12 olan Avusturya derim. Ama olay öyle değil. Neden peki aradaki bu fark? Çünkü Almanya'da organ bağışçısı olmak için organ bağışçısı olduğunu beyan etmen gerekiyor. Avusturya'da otomatik olarak organ bağışçısısın. Ancak ben organlarımı bağışlamak istemiyorum deyip beyanda bulunman gerekiyor yani. Tamam mı? Şimdi fark bundan ibaret. Ve bu fark yüzünden de yani arada öyle bir oransal fark çıkıyor. Şimdi bu geçen de bizim videoların birinin altında bir izleyicimiz bu Nudge diye bir kitaptan söz etmiş ve işte bundan da söz etmeyi düşünüyor musunuz demişti. O Nudge kitabında çok sıklıkla böyle örnekler var. Yani bu otomatikman yapılan tercihler. İnsanlar otomatik olarak yaptıkları tercihleri değiştirmeye çok yatkın değiller. Bu bütün dünyada ve bütün insanlar için geçerli yani. Dolayısıyla basit problemlerde böyle tercihleri, otomatik tercihleri değiştirerek toplumun tutumunu değiştirebiliyorsun.
Aslında her ikisinde de oran aynı. Gidip başvurma, işlem yapma oranı aynı gibi. Birbirine yakın. Avusturya'da da ve Almanya'da da. Yani birisi diyor ki organlarımı bağışlamak istemiyorum. Öbürü diyor ki bağışlamak istiyorum.
Yok Avusturya'da %0,1 Avusturya'da. Yani o tarih itibariyle. Yani çok nadirattan insanlar. Muhtemelen Türkiye'de de olsa olan öyle olacak yani. Yani galiba
Türkiye'de
zaten bu yönde bir takım çalışmalar da yapıldı. Bilmiyorum organ bağışlılığı nereye doğru gitti. Ama yani sonuçta buradan işaret etmeye çalıştığım şey biz bir şeyleri kültürel olarak açıklayıp ondan sonra da problemleri öyle çözmeye çalışıyoruz. Yani şimdi organ bağışçısı yeterince yok Türkiye'de. Neden yok? Kültürel olarak bizim buna direncimiz var. O zaman şimdi kültürün buna direnen şeyleri nelerdir? İşte dindir. O zaman şimdi Diyanet işlerine fetva verdireceğiz filan falan. Cuma'da, hutbede filan. İşte böyle insanları nasıl desem biçime sokacağız yani. Organ bağışçısı.
İkna edeceğiz yani. Bunu caiz olduğunu söyleyeceğiz.
Organ bağışçısı olmayı olumlayan bir yerden konuşarak söylüyorum. Şimdi insanları organ bağışçısı olmanın şerefine, şanına ikna edeceğiz filan falan, onları değiştireceğiz. Biçime sokacağız yani. Şimdi herkesin, hepimizin kafası genelde böyle çalışıyor. Yani bizim kültürümüz, insanımız işe yaramaz. Berbat bir kültürümüz var, insanımız var. Bunu işte Cumhuriyet'le başladık. Biçime sokuyorduk. Köy enstitüleriyle falan tamamı erdirecektik. Mani olundu. İşte şimdi bu yüzden de böyle patinaj yapıyoruz. Böyle bir şey yok yani. Yani bu kültürün herhangi bir şeye mani olduğuna dair, yani şunu yapsak mesela, herkes organ bağışçısıdır deyip bir otomatik tercih koysak, sonra da toplumun yüzde diyelim 40'ı, 50'si yok kardeşim ben olmayacağım dese, ha evet yani orada şimdi kültürel bir direnç var, bu nereden kaynaklandı filan, bunun üzerine konuşmaya değebilir. Ama şimdi elimizde böyle bir veri yok. Elimizde bir veri olmadan ve otomatiğe bağlanmış bir biçimde, şimdi hepimizin otomatik default şeyi de yani yorumu da kültürden kaynaklanıyor. Sen şimdi böyle bakıp böyle müdahale ettiğin zaman ortaya bir takım sıkıntılar çıkıyor. Bu çıkan sıkıntılarla uğraşıp duruyoruz. Sonra da bunları işte burada açtığımız yarayı, tahribatı vesaireyi falan yine kültürle açıklıyoruz. Halbuki biz yaptık yani. Bizim tercihlerimizle biz insanları yerlerinden ederek, oynatarak falan biz biçimsiz hale getirdik. Sonra da bak ama biçimsizler diyoruz yani. Şimdi Türkiye'de problemlerini şiddet marifetiyle çözmeye çalışıyor olan insan oranı nedir? Yani bu dünyanın başka yerlerindekiyle mukayese edildiğinde ne kadardır? Bu oranların arasındaki fark nedir?
Bir, bilmiyorum ama bir genel kabulümüz şöyle olabilir. Türkiye feodal kültüre sahip bir gelenekten geldiği için ve kan davaları çok yaygın olduğu için bizde şiddete başvurma oranı çok yüksektir gibi bir kanaati hemen söyleyebiliriz.
Ya işte kan davaları falan kalmadı işte. Kadına şiddet konusunda geçenlerde yazdım ya. Kadına şiddet konusunda böyle öyle bir tablo çiziliyor ki Türkiye yani dünyada birinci değilse ilk üçte yani. Öyle bir şimdi bunun
ama öyle olmadığı çıkıyor.
Bunun böyle olması için uygun kültürel kodlar vesaireler işte ataerkillik, İslam vesaire falan köylülük, kasabalık falan ama yani realite öyle değil işte. Yani ben bunu fi tarihinde böyle bir turiste tecavüz tartışması olmuştu ve işte Türk olmaktan utanıyor olduğunu işte bu misafirlere böyle davranılmasını içine sindiremiyor olduğunu söyleyenler falan filan olmuştu. Ben de çocukken bir tane şey izlemiştim. Fransız filmi izlemiştim. Orada böyle turistler gelsin diye bekleyen, ellerini ovuşturan orlarla lafını ilk orada duymuştum deyip duran bir takım Fransızları anlatan, Fransızların da olduğu bir Fransız filmi izlemiştim. O kışkırttı lan bu acaba bize has bir şey mi diye ve o zaman internet falan bu kadar güçlü de değil. Bayağı bir araştırma yapmak zorunda kalmıştım yani. Ve şunu bulmuştum ki mesela Fransa'da turistlere tecavüz Türkiye'den daha yüksek yani. Yunanistan'da Türkiye'dekinden daha yüksek. Ama şimdi Fransızlar ya kardeşim ben bu kadar turiste tecavüz olan bir Fransa'nın vatandaşı olmaktan utanıyorum falan Fransız aydınları falan gibi geyikler yapmıyor yani. Yani bu bir problem, bunu bir problem olarak görüyorlarsa bu problemi çözmek için ne yapmak lazım diye kafa yoruyorlar vesaire. Şimdi bizim böyle olmuyor yani. Biz de şimdi kafadan kültürel olarak olay böyle işte turiste de zaten şiddet uygulanıyor. Kadına da şiddet uygulanıyor. Zaten buradan bir şey olmaz. Ya da işte buradan bir şey olacaksa nasıl olur?
Bizim kültürümüzde dışarıdan geleni misafir olarak kabul eder. Tanrı misafiri diye ona yer verir, yemek verir, ağırlar genel olarak kültürümüzde o vardır. Bir de kırsalda, köyde kadına şiddet öyle zannedildiği gibi şiddet yoktur kadına şeyde tabii, kırsalda. Tabii. Tam tersi dayanışma işi mecburiyeti var.
Kadına şiddet araştırmaları zaten şeyde gösterdi yani Türkiye'de bundan bir çok oldu yani. Asıl okumuş yazmış kesimlerde oluyor yani onun da gerekçesi çok anlaşılır bir şey yani. Şimdi kadının statüsü hakkında belirli varsayımların içinde büyümüş olan birisi okuyor yazıyor kendisi gibi okumuş yazmış birisiyle evleniyor. Ama kadın okumuş yazmış artık yani o kendisinde tanınmış olan toplumsal cinsiyet rollerini kabul etmiyor. O arada gerilim çıkıyor. Yani anlaşılır bir şey. Hoş görmemiz, mazur görmemiz falan gerekmiyor mu? Ama yani sonuçta problem zannedilen yerde çıkmıyor. Şimdi bu tür durumlarda bunlara niye girdim? Böyle kültür diye bir şey var herkesin kafasında ve o herkesin kafasında olan şey aslında kültür yani. Aydınlanma aklı kültür yani benim açımdan. Sonuçta herkesin kafasında böyle kültür diye bir şey var ve hemen otomatik olarak bir sıkıntı, bir tatsızlık olduğu zaman o hemen kültüre yamanıyor ve işte egzajere ediliyor. Sonra da zaten problem çözülmez hale geliyor. O zaman şimdi birileri problemleri çözecekler ve işte o çözdüklerini biz transfer edeceğiz. Böyle başkalarının ayak izlerine basa basa falan bir şeyler yapacağız gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu başka kültürel sıkıntılara yol açıyor. Başka yerlerde gerilime yol açmayan şey burada gerilime yol açıyor. Bu sefer zor kullanman gerekiyor. Zor kullandığın zaman toplumda başka gerilimlere yol açıyorsun vesaire. Bu böyle kendisini üreterek devam ediyor. Şimdi Türkiye'nin aydınlanma aklıyla mahall olmasının sıkıntısı yani bu okumuş yazmış kesimin aydınlanma aklıyla mahall olmasının sıkıntılarından bir tanesi bu yani. Şimdi bu kültür meselesinin en somut yansımalarından bir tanesini şeyde yaşamıştım ben. Yanlış hatırlamıyorsam 1980'ler olmalı. 80'lerin ikinci yarısı olmalı. Mühendislik Fakültesi'nde ders veriyorum. Anadolu Üniversitesi'nde. Makine mühendisliği bir öğrenci. Mühendislik Fakültesi'nde yeni kurulmuş bilgisayar laboratuvarından şeye girdi. Girmiş. Açık Öğretim Fakültesi'nin notlarının olduğu dosyaya girmiş. girdiğine dair bir işaret bırakıp çıkmış. Yani orada bir güvenlik deliği var. O güvenlik deliğini geçmiş. Güvenlik duvarı belki de hiç yok. Orayı aşmış. Bak ben istersen bu notları değiştirebilir, istediğim sınıf geçirebilirim ha. Gibilerinden bir işaret bırakmış çıkmış yani. Yani aslında bunun ticaretini yapsa abad olurmuş. Yani bunu yapabiliyor olduğu durumda açık öğretim öğrencilerine not satsa Türkiye'nin dört bir yanında çocuk abad olurmuş yani. Bir yıl para ödemeyi göze alacak çok insan var.
İnsan vardır.
Ama çocuk yani kendi marifetini, maharetini sergilemekle yetinmiş, işareti bırakmış çıkmış. Bu çocuğu buldular. Yani zaten çocuk açık yani. Ve okuldan attılar. Ben çıldırdım ya, çıldırdım. Ya bak kardeşim, şimdi bilgi işlerinin başına birini getirmişsiniz. Profesör. Tamam mı? Bu adam bu verileri korumayı bilmiyor. Bırak hani o koruma duvarını aşıp o verilere müdahale etmeyi. Korumayı bilmiyor. Buna bile aklı ermiyor yani. Tamam mı? Ya bu çocuk besbelli görünüyor ki bundan daha liyakatli. Ya. Şimdi bunu bilgi işleme alın. Yani bu çocuk hem makine mühendisliği okumayı sürdürsün hem de bilgi işleme alın. Yani bilgi işlem personeli eğitsin yani. Yani bak bu güvenlik denen şey böyle bir şeydir. Buna şöyle engel konur. Buna karşı yapılacak olan taarruzlar şöyle yakalanır falan diye eğitsin yani. Çocuk besbelli bir cevher var yani çocukta. Şimdi ama tam tersi yapıldı. Neden böyle yapıldı? Şimdi Türkiye'de mesela bunu şeyle ilişkilendirmek için son dönemde hızlı bir biçimde tekrar artan bir liyakat tartışması var ya. Yani ben de Türkiye'nin liyakat sahibi olmayanların elinde olduğunu düşünüyorum. Her yerde liyakatsizliğin olağanüstü tırmanıyor olduğuna kaniyim vesaire falan ama bizim liyakat diye anladığımız şey de bu işte yani. Yani şimdi o bilgi işlemi yönetmeye o profesör olduğu için layık ama işini yapacak donanıma sahip mi onu bilmiyoruz yani. Olmadığını bu örnekte gördük. Bir prosesten geçmiş tamam artık o layık yani. Şimdi liyakat dendiği zaman da kastediliyor olan şey bu. Aslında layık mı değil mi bu işi yapmaya, kamuoyu araştırmaya layık mı değil mi?
Etiket sahibi, bir titrin sahibi olmuş, etiket sahibi var, ünvanları var ama o ünvanlar o işin yapılmasını gerektirecek beceriye onun sahip olup olmadığını göstermiyor. Hele günümüzde artık bu böyle değil.
Evet, ünvanlar öyle, koltuklar öyle, işte yani makamlar öyle. Ya adamın şirketi var, kamu araştırması şirketi kurmuş bir tane böyle bir takım müşterileri bağlamış vesaire falan bir şeyler yapmış. Şimdi bunu yapmaya layık mı yaptığı iş bir liyakat ürünü mü? Şimdi bunu bilmiyoruz yani. Bilmiyoruz ya, bunu ölçmeye gerek bile duymuyoruz. Yani, tamam canım yani adam bu işin uzmanı. Şimdi, öteki tıp mezunu olduğu için bu işin uzmanı filan. Şimdi pandemi konusunda o konuşacak filan böyle. Yani iyi de bak bu pandemi dediğin tıbbın. Sadece tıbbın alanında olan bir şey değil yani işte. Şimdi bu çekimi yapmadan hemen önce bir haber başlığı gördüm. Okumadım henüz ama yani işte İngiltere'de bir takım bilim insanları bu tam kapatmanın pandeminin seyrini hemen hemen hiç etkilemediği konusunda bir takım bulgular koymuşlar ortaya yani. Şimdi ben başından beri şüpheliyim bundan zaten. Ama ben şüpheliyim. Benim için bilim dediğin şey şüphedir yani. Şimdi hiç şüphesi olmayan adamlara bilim insanı diye liyakat vehmediyoruz falan. Esas sıkıntının kaynaklarından bir tanesi bu zaten yani. Liyakat dediğin çok kolay elde edilebilir bir şey ve aslında elde edilmeden elde ediliyor yani.
Yani özel olarak fanusta yetişmiş bir çiçek gibi o liyakat sahibi olanlar. Başkalarıyla herhangi bir sahada yarışmadan, rekabet etmeden bir şekilde o titrin sahibi olup o makama oturabiliyorlar.
Yarışıyorlar başkalarıyla. Ne konuda yarışıyorlar? İşte ondan önce doktorayı yapacak, ondan önce yardımcı doçent olacak falan. Şimdi tamamen münasebetsiz bir kulvarda yani atıyorum işte bilim yapmak için münasebeti olmayan bir alanda birilerini geçiyor yani işte. Futbolda böyle oluyor. Şimdi adam futbol oynamak için daha iyi futbol oynayarak bir liyakat sahibi olmuyor da daha iyi bir menajer bularak, daha network'ü güçlü bir menajer bularak başkalarının önüne geçiyor. Sonuçta ortada da futbol kalmıyor yani. Yani ondan sonra işte dün Medyascope'da dediğim gibi biz transfer ve hakem izleyerek futbol gündemi oluşturuyoruz yani. Futbol konuşamıyoruz çünkü ortada futbol yok. Şimdi bu tür sıkıntılarla yani işin böyle olması çok da anlaşılmaz bir şey de değil de genel herkesin her alanda ki yani her pozisyondaki herkesin liyakat sahibi olmasını sağlayacak kadar zengin de değil insanlık. Ama yani aradan çıkan birilerini imha etmek konusunda çok kestirme çözümlerimiz var. Yani işte o makine mühendisliği öğrencisi gibi o çocuğun kariyerini de aslında ondan sonra nasıl seyretti takip edemedim. Çok da merak ediyordum yani. O dönemde teknoloji bu kadar şey değildi. İmkan sağlamıyordu. Yoksa ben onu kaçırmazdım yani de. Sonuçta şimdi bu işi daha önce konuştuk mu hatırlamıyorum. Ama daha teferruat ile konuşmakta fayda var. Şimdi dünyanın böyle işte münasebetsiz alanlarda elde edilmiş olan performansla performans sahibi insanlar tarafından kapanıyor olduğunu Japonlar keşfettiler. Fark ettiler. Toplam kalite yönetimi diye bir şey icat ettiler. Yani toplam kalite yönetiminin icat sebebi şuydu yani. Ya bak orada adamın birisi ya beni sadece işin şurası ilgilendiriyor. Kurduğumuz sistem, fabrika sistemi böyle bir şey. Beni işin sadece şurası ilgilendiriyor diyor ve sadece o ikonda onu daha hızlı, daha çabuk, daha yüksek şeyle performansla yapmaya odaklanıyor. Olayın bütünü onu ilgilendirmiyor yani. Böyle parça parça her alanda herkes kendisini böyle sadece belli meselelerden sorumlu hissedince bir süre sonra ortada bir sıkıntı çıktığında bu sistemi sarsıyor. Yani bunun somut bir misalini ben şeyde yaşamıştım. Eskişehir'de böyle sıfır bir eve kiracı olarak çıktım. Yeni bitmiş, inşaat yeni bitmiş, ilk kiracıyım. Girdim, yerleşiyorum yani. Ay baktım, klozetin boynu kırık. Ya şimdi oraya o adam, klozeti koyan adam işini yapmamış. Muhtemelen o klozet oraya yerleştirildikten sonra işte yere betonu atan, onun üzerine parkeyi döşeyen o klozetin boynunun kırık olduğunu görmüş. Görmüştür yani. Ama o benim işim değil demiş yani. Sorun şu, şimdi ben çıktığım zaman o eve olay şöyle olacak. Benim o klozeti değiştirebilmem için o yerdeki parkeyi kırmam, betonu kırmam, o klozeti çıkarmam, yerine yenisini koymam ve o adamın işini yeniden yaptırmam gerekiyor. Yani adam orada inisiyatif kullansa ve desek ya kardeşim bak bu klozeti değiştirmezseniz buraya gelecek olan aha benim bu yaptığım bütün işi bozup yeniden yapmak zorunda kalacak dese olay başka türlü seyredecek. Şimdi bu fabrikalarda vesaire sıklıkla karşılaşılıyor olan durum haline aldı. Japonlar da bunu fark ettiler. Yani herkes sadece kendi işine baktığı zaman herkesi zor duruma düşürecek problemler çıkabiliyor. Ve toplam kalite yönetimi diye bir kavram icat ettiler. Bunun ruhu, özü şuydu. Ya bak kardeşim siz bir iş yapıyorsunuz ya hani şurada parkeyi döşüyorsunuz ya bak. Bu işin amacı birilerini konut sahibi yapmak. Burada yaşanacak. Bak o insanlar işte şöyle şöyle yaşayacaklar. Yaptığınız işin anlamı sizin yaptığınız o küçük iş. Bu büyük işin bir parçası. Bunu hiç aklınızdan çıkartmayın yani. Dolayısıyla hani işin daha iyi, sonucun daha iyi olması için sizin kendi işinizi yaparken yapabileceğiniz müdahaleler varsa bunlardan sakınmayın filan deyip
insanları, ya da haber verin, işbirliği yapın.
Yani insanların işlerine yabancılaşması diyebileceğimiz şeyi aşırı uzmanlaşmanın getirdiği defoları gidermek için geliştirdikleri bir teknikti. O yani toplam kalite bir icattı yani. Özü de dediğim gibi sonuçta işi herkesin kendi işi ve bütün hakkında düşünmesini sağlamaktı. Şimdi bu iş dünyanın kalan yerlerine ve Türkiye'ye nasıl transfer oldu? Bir takım prosedürler olarak. Yani düşünme ihtiyacını tamamen sıfırlayan, bak elinde şöyle bir kağıt var, bu kağıtta şu maddeler var. Bunlar yerine geldiyse tamam buradan çek çek çek çek oldu. Yani düşünmek için Japonların herkes düşünsün diye geliştirdiği şey, Türkiye gibi yerlerde artık kırıntıları kalmış idiyse düşünmenin, onları da ortadan kaldıracak şekilde uygulandı. Hani o yüzden,
şimdi
bu
tıpta mesela karşımıza çıkıyor. Mesela biz şimdi gidiyoruz, işte kulağımız ağrıyorsa kulağa, işte kalpte problem varsa kalpçiye, ciltte varsa ciltçiye, iç hastalıklar varsa her biriz ayrı ayrı gidiyor. Ama kardeşim, benim bütün vücudumun, sıhhatimin durumu ne? Genel olarak ne durumdayım? Bunu bakabilecek, toptan bakabilecek, değerlendirebilecek doktor ortada kalmadı. Genel şey değerlendirme baktığımızda. Mesela bir öğrenci üniversiteye hazırlıkta gidiyor, dersler alıyor. Matematikte iyi ya da işte fizikte iyi. Ama toptan nasıl? Yeteneği ne tarafta? Yani becerisi nedir? Bütünüyle o öğrenciyi ele alıp değerlendirebilecek özellikten kaçtık. Ayrıntıda çok iyi uzmanlaşılıyor ama bütünü görmek, değerlendirmek, bir bütün olarak hakkında bir istikamet çizmek ya da değerlendirme yapmak zorlaştı.
Evet, yani ben babam hastayken mesela şeyi yaşadım, sağlık konusunda senin dediğini. Yani şimdi adamın hem böbrek yetmezliği var, hem kalbinde sıkıntısı var, hem tansiyon sorunu var, hem şekeri var vesaire falan. Şimdi gidiyorsun, adam bir ilaç veriyor, bir şeye müdahale ediyor ama o böbreklerine sıkıntı yaratıyor. İşte böbreklerini düzenlemek için bir şey yapıyor, o kalbine sıkıntı yaratıyor. Ama sen adama bunu söylediğin zaman da vallahi ben, orası beni ilgilendirmiyor, onu gidip kalpçiliğe konuşacaksınız diyor. Şimdi
evet.
Orada aslında meseleyi bilmiyor da değil. Bir de korkuyor, yani ortaya çıkacak sorun kendisinden olmasın. Yok. Esas derdi bu haline aldı doktorların, hekimlerin. Evet. Anladığım kadarıyla bu hekimlere yönelik şiddetin artmasıyla birlikte hekimlerde bir de böyle bir tedirginlik hali oluştu. Ya benden olmasın. Olacak olan benden olmasın yani. Adam ölecekse ölsün ama.
Benden değil.
Ha, benden değil. Şimdi bunu ben, evet, çok şık bir misal verdim. Yani benim sözünü ettiğim sıkıntının en görünür şeylerinden bir tanesi bu tıpta oluyor yani şimdi. Eğitim zaten başından itibaren tuhaf bir mekanizma. Kimsenin, Celal veya Cemal'in hayatı daha eğitim vasıtasıyla daha zengin olsun falan gibi bir derdi yok yani. O zaten klasifikasyon sistemine indirgenmiş durumda. Şimdi Japonlar bu toplam kaliteyle böyle bir mesafe kat ettiler. Sonra ama orada da olay prosedürlere çöktü bir süre sonra. O zaman başka bir metot geliştirdiler, şimdi hatırlamıyorum. Sonra o da çöktü. Stratejik plan geliştirdiler yani. Stratejik planlama. Ya bak kardeşim, bir şey yapıyorsunuz ya. Hani bu yaptığınız iş, bak şöyle bir uzun vadeli hedefe ulaşmak için bir ara adım bak. Bu eğer buraya ulaştırmayacaksa bizi, boşuna kendimizi kasmayalım. Oraya ulaştırması için de bunun olabildiği kadar şeffaf, işte denetlenebilir, paylaşılabilir, öngörülebilir vesaire falan olması gerekiyor deyip işte böyle bir stratejik planlama mantığı geliştirdiler. Sonra bizimkiler bunu ithal ettiler ve bir deli gömleği yaptılar yani. Öyle bir şey ki sen bir stratejik plan yapıyorsun, ondan sonra yaptığın stratejik plan yüzünden herhangi bir yerde karşılaştığın herhangi bir ekstra durumda göstermen gerektiğini bildiğin reaksiyonu gösteremiyorsun. Çünkü yani stratejik planda yok yeri, bütçesi de yok. Dolayısıyla böyle bir deli gömleği haline getirildi yani Türkiye. Ve bütün bunlar benim açımdan işte aydınlanma aklının tezahürleri, yani uzantıları yani. Ya kardeşim bak, kurallar var, bu kurallara uyacaksınız falan. Yani işte bu bir saat gibi bir düzen. Düzen böyle sağlanır ve işte sen üstüne düşeni yapacaksın falan diye diye böyle bunlar meşrulaştırılarak ve dünya böyle algılanarak yani. Şimdi sonuçta bu kafayla siyaset yapılıyor işte, görüyorsun. Yani adam orada...
Sen bu saat gibi düzen anlatırken Clockwork filminden bahsetmeyi unutmuşsun. İstersen oraya da bir atıfta bulunuver.
Evet, yani Clockwork Orange çok ibretlik bir şeydir. Yani orada İngiltere'de işte bir sokak çetesi gerçekten aklı hayale gelmeyecek kötülükler yapar. Yani çok kötüdür yani orada çetenin üyeleri ve reisi. Yani şimdi hani çok spoiler vermeyelim. Sonuçta bir teknoloji geliştirilir ve bu tür insanların kötülük yapmayı istemeyecek şekilde tedavi edilmeleri gündeme gelir. Yani kötülük yapmak aklına geldiği zaman acı çekecek ve dolayısıyla onu aklından uzaklaştırmak isteyecek falan. Buna herkes, bütün aydınlanmacılar şiddetle taraf olurlar. Kötülüğü ortadan kaldıracaklar yani. Bu burada denenecek, sonra da herkese uygulandığı zaman dünya cennet olacak. Kimse kötülüğü aklına bile getiremeyecek. Bir tek rahip karşı çıkar. Rahip de der ki yani sonuçta kötülükle mücadele edebilirsiniz ama kötülük yapma özgürlüğünü, insanın kötülük yapma özgürlüğünü ortadan kaldıramazsınız. Benim için çok öğretici ve çok yani dünyaya bakışım 3 aşağı 5 yukarı zaten böyleyim de bunu kelimelendiremiyor idim. O Otomatik Portakal romanı filmi de çok kileyiciydi. Çok sonra izledim filmini. Kelimelendirmekte çok hayatımı kolaylaştırdı yani. Şimdi sonuçta bizim iyilik olarak gördüğümüz birçok şey bir yerlerde yapılmış bir takım kötülüklerin ve o kötülüklerle mücadelelerin ürünüdür. Herhangi bir kötülükle mücadele etmeye kalktığın zaman bunda hiç anlaşılmaz bir şey yok. Zaten mücadele etmen gerekir. Ama sen şimdi kötülüğü ortadan kaldırdığın zaman, kötülük fikrini ortadan kaldırdığın zaman zaten uğruna mücadele edilecek bir şey kalmaz.
Bir şey kalmıyor.
Ve o ölüm demektir. Şimdi aydınlanma aklı açısından zaten sıkıntılı noktalardan bir tanesi bu. Yani aydınlanma aklının zirve yaptığı dönem işte 20. yüzyılın başları yani bütün mottolar bu mealde giden savaşı ortadan kaldıracak savaş imal ediyor adamlar yani. Yani bir savaş yapacağız ve artık ondan sonra bir daha hiç savaşılmayacak yani. Ya sana ne benim savaşıp savaşmayacak olur? Sen Allah'ın kıçı kırık bir 19. yüzyıl artığısın. Savaş yani ben savaşıp savaşmayacaksam buna ben karar vereceğim. Sen kim oluyorsun da benim savaşıp savaşmayacağımı belirleme yetkisini, gücünü kendisine görüyorsun. Ama şimdi ben böyle söylediğim zaman aydınlanma akılcılar için bu tuhaf geliyor. Ne yani savaşalım mı? Yani savaşmayalım kardeşim de bak savaşmama basiretini biz gösterelim.
Biz gösterelim.
Yani birileri bizim adımıza bizim savaşmamamız konusunda hükümlerini vermiş, bunu imkansızlaştırmış olmasınlar yani. Elimizde savaşma imkanı varken o savaşı, önümüzdeki savaşı bir gün daha, bir hafta daha, bir ay daha, bir ömür daha erteleme basiretini biz gösterelim. Niye şimdi benim adıma
yani, benim şimdi sosyal medyanın Trump'ın tweetlerine yer vermemesi, mesajlarına yer vermemesi gibi.
Evet yani bütün bunlar aynı akıl ailesinin ürünleri işte yani. Ve şimdi bu insanlar ama biz çok iyiyiz diyorlar. Ya kardeşim bak bu iyilik değil yani. İyilik değil senin haddini aşman. Esas mesele burada bir had meselesi yani. Bu bir hayat sürekli bir mücadele, bir dövüş hali. Hepimizin içinde bir tanrı ve bir şeytan var ve bunlar birbirleriyle dövüşüyorlar. Yani hepimiz her an durmaksızın bu mücadeleyi kazanmakla yükümlüyüz. Hayat zaten o yani. Yoksa birisi benim kötülük yapma imkanımı elimden almış. E o zaman yani geriye ben kalmamışım ki yani.
Hayat kalmaz diyorsun.
Evet. Böyle bir steril temiz toplum tasavvuru da aydınlanma aklının ürünlerinden bir tanesi. Madem onunla kapatalım yani. Bu sterilizasyonu ayrı bir başlık halinde konuşuruz diye düşünüyorum ama. Yani aslında sıkıntılarımızın büyük bölümü aslında steril bir dünya yaratma çabasından kaynaklanıyor yani. Böyle bütün olumsuzlukların ortadan kaldırıldığı, sterilize edilmiş, tertemiz bir dünya tasavvuru edip sonra da bu dünyayı yukarıdan, yani böyle bir dünyayı hayal etmiş isek niye yapamayacağız? Yani insanız da, aklımız da var. Niye yapamayacağız? Şimdi bunu yapmak için gerekli kudreti merkezileştirip bunu yapalım. Bundan sonra da cennet olsun. Yani dünya cennet olmayacak. Ve ayrıca böyle olduğu zaman bu dünya cennet olmaz. Yani insanın hayatı dediğimiz şey, o hayatı zorlaştırıyor olan, kirletiyor olan neler varsa onlarla mücadele etmektir yani zaten. Ama şimdi biz ne yapmış durumdayız? Bu mücadeleyi işte belli odaklara devretmiş idik. Bugün yaşıyor olduğumuz sıkıntılar bence hani dönemsel sıkıntılar, konjonktürel sıkıntılar bu. Şimdi bizim neslimiz bu mücadeleyi bir takım odaklara devretmişti. Yani biz görüyorduk eşitsizlik var. Bunlarla memnun değildik. Şimdi bu eşitsizliğin ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz. Partiler, sendikalar vesairelere devrediyoruz kendi gücümüzü ve onlar bizim adımıza bu eşitsizliği ortadan kaldıracaklar idi. Değil mi? Yani başkaları başka bir takım sıkıntılar görüyorlardı. O sıkıntıları işte yukarıda birilerine gücümüzü devredeceğiz. Güç bir yerlerde konsantre olacak. Onlar bizim adımıza bu problemleri çözecekler. Şimdi dünyada geldiğimiz noktada yani artık onlar bizim adımıza bu işi yapmıyorlar ve zaten niye onlar yapsınlar? Niye ben yapmayayım yani? Yani şimdi iklim aktivistiysem ya da işte gezi direnişçisiysem filan falan Şimdi niye birisine devredeceğim bunu? Ben yapacağım. Noktasına geldik, evet. Ama o eski kurumsal şeyler kaldı.
Yapılar kaldı.
Yapılar hala duruyorlar. Artık fonksiyon üstlenemeyecek halde olsalar da. Ama kendilerini koruma refleksini gösteriyorlar. Bir yandan zaten başka türlü işi bilmiyor olan, işin başka türlü yapılabilir olduğunu bilmiyor olan bizim nesil var. Israrlı içinde siz karışmayın. Şöyle bir örgüt kuralım, o yapsın bu işi falan
diyoruz.
Projeksiyonları yapıyor. Şimdi böyle bir ara geçiş dönemindeyiz. Ama yani bu geçecek diye düşünüyorum. Yani bir biçimde başka türlü bir dünya kurulacak. Ama o dünyada da netice itibariyle o dünyada steril bir dünya olmayacak. O dünyada da kötülük olacak. O dünyada da kötülük ihtimali olacak. O dünyada da kötülükle mücadele edilecek. O dünyada da birileri için kötülük olan başkaları için iyilik olacak. Zaten işin bir de böyle izafi bir tarafı var. Evrim bahsiyle bunu gelecek programda istersen buradan konuşalım. Yani sonuçta bu iyilik, kötülük vesaire falan gibi kavramlar da evrim açısından baktığımız zaman saat gibi görünmüyorlar yani.
Evet.
Bunlar pekala izafi.
Bana iyi olan sana kötü olabiliyor. Ya da ikimizin kötü dediği şey başkalarının iyi dediği şey haline gelebiliyor.
Ve bu evrim bakış açısıyla açıklanabilir bir şey yani. Öyle bir nefret edilecek bir şey değil yani. İyi ki de böyle yani. Birisi için iyi olan başka birisi için kötü. İyi ki böyle yani.
Peki, burada bitiriyoruz o zaman. Önümüzdeki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın sevgili dostlar.